podcast dinle.
Günaydın, mutlu sabahlar. Portföy yönetimine hoş geldiniz. Önemli bir haftadayız. Merkez bankaları faiz kararını verecek. Dışarıda Fed'i takip ediyoruz. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Dün bir kez daha, dördüncü kez müdahale geldi. Bugün dolar TL tarafındaki hareketleri takip ediyoruz. Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Özellikle portföylerdeki değişiklik bu dolardaki yükselişte neler getirecek? Tabii borsa yatırımcıları bu sorunun da cevabını merak ediyor. Her zaman olduğu gibi Belgin Maviş'le birlikteyiz. Belgin Hanım, günaydınlar.
Günaydın Merve, iyi sabahlar.
Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir gündemle başlayalım. Dün borsa kapanışındaki hareket, evet. Tabii dün birazdan müdahaleyi takip ettik. Şimdi yatırımcılar da aslında dolar yükselirken borsa tarafında nasıl bir değişiklik olur diye bekliyorlar. BIST tarafında hangi başlıkları izliyoruz?
Evet, dün Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesi geldi senin ifade ettiğin gibi. İlki 1 Aralık'ta başladı. 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık ve 13 Aralık olmak üzere. Özellikle ilk müdahalesi yaklaşık 700 milyon dolarlıktı. Daha sonrakiler biraz daha düşüktü. Ancak bu son müdahalenin de Merkez Bankası'nın yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir müdahale olduğu konuşuluyor. Açıklamalar tabii sonrasında gelecektir. Merkez Bankası hem vadeli tarafta hem de direkt satış yönünde işlemlerine devam ediyor ve zaten sağlıksız oluşumlar diyoruz. Dün de bu sağlıksız oluşumlar vardı. Özellikle 14.75 seviyesinden geldi müdahale. Daha önceki gelen müdahaleler 13.88-13.90 bandındaydı ve piyasalar 13.90 seviyesini Merkez Bankası'nın önem verdiği kırmızı çizgi olarak algılamıştı. Ancak dünkü yükselişte tamamıyla iç dinamiklerden kaynaklanan da özellikle kirli haber akışı olarak Katar'la swap sözleşmesinde kur belirtildiğine dair yapılan yanlış bilgilendirmeler. Çünkü şunu da hemen belirtelim Merve, swap anlaşmalarında kur belirtilmez. Swap anlaşmaları birkaç çeşit olabilir. Ticari bir anlaşmaya dayanabilir, mal swapı olabilir ya da diğer döviz swapı olabilir. Ama burada kur belirtilmez. Her iki ülke kendi para birimlerini bir benchmark, yani bir gösterge, bu dolar olabilir, euro olabilir, hiç fark etmez. Onu baz alarak ondaki değerlenmeyi ya da ondaki o anki şeyi, kur seviyesini dikkate alarak karşılıklı bir miktar anlaşması yaparlar. Dolayısıyla orada kur belirtilmez. Bu yanlış anlaşılma Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla piyasada bir kez daha dikkat çektikten sonra sakinleşme oldu. Saat 15 itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında olmamasına rağmen kamu bankaları, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı ile bir araya Vahdettin Köşkü'nde gelmeleri ve toplantının 15'te başlayıp yaklaşık 20 sularına kadar devam etmesi sonrasında bir açıklama gelmedi ama gündemdeki bu gelişmeler, piyasaları bu ki bu hareketlilik borsa tarafından da takip edildi özetle. Özellikle müdahale sonrasında kurda geri çekilmelerde 13.80'li seviyelere kadar da bir geri çekilmeyi gördük ki 14'ün altına sarkmayacakmış gibi bir alış da beraberindeydi. Tüm bunları borsa izledi Merve, evet. Ve o süreç içerisinde 2115 puana kadar, evet 2115 puana kadar yükseldi. Gün sonunda da 2101 puan seviyesinden günü tamamladı. Yine bir kapanış rekoru, TL bazındaki yükselişler devam etti. Dün %3.24 yükseldi Borsa İstanbul ve bugüne de alıcılı başladı. Genelde bugün için yatay, zaman zaman da satış baskısının olabilme beklentisi de vardı. Teknik olarak baktığımızda özellikle bugün için geri çekilmelerde 2090 seviyesi oldukça önemli bir destek, önemsediğim bir destek, onu belirtelim. Neden 2090? O seviyenin altında biraz daha yatırımcı. Yani çünkü nereden gelecek bu satış korkusu var ya, evet. Ondan orada biraz daha bir hızlanan satışlar görebiliriz. Panik demeyelim de hızlanan satışlar. 2000 seviyesi ise psikolojik eşik değer. Yukarıda ise 2140-2150 ve en üstte de 2200 hedef değeri. Halihazırda kur bazında baktığımızda, yani dolar olarak çevirdiğimizde 1.45-1.50 sent bazında bir noktadayız. 2 sent kısa vadeli hedef değer var. 2200'lü seviyelerin üzerinde tabii ki şu anki kurla çevirdiğimizde ama bir 2200 seviyesi kısa vadeli endekste hedef. Geri çekilmelerde de 2090'a bakacağız. Fakat endeksi buraya yükselten hisselere baktığımızda metal sanayinin, demir çelik sektörünün bayrağı taşıdığını görüyoruz. Sanayiyle bağlı olarak ama dün buna bankalarda biz de varız dediler. Zaten sabah saatlerinde belli olmuştu. Biz de özellikle bankalar tarafında da dikkat çekmiştik bu anlamda.
Evet, şimdi başlıkları soracağım ama mesela genel bir beklenti var. Daha doğrusu aslında sizin söylediğiniz gibi ya bu çok yükseldi. Hani nereden düzeltme gelecek, evet, nereden satış gelecek diye. Şimdi yorumları da aslında dinliyorum. Mesela dolar TL tarafındaki geri çekilmeyi görsek bile borsa bu kadar sert düşmez diyenler var. Siz buna katılır mısınız? Ne diyorsunuz? Yani buradaki düzeltme hareketlerine bakıldığında. Çünkü bir yandan da hani şu anda hani dolar yükseliyor, borsa yükseliyor. Yatırımcı acaba nasıl korusam paramı diye düşünüyor. Yani dolayısıyla bu seviyelerden bile acaba girilir mi diyen var. Siz ne dersiniz?
Şimdi herkes korkuyor. Herkes temkinli ya, bu endeks yükselir.
Evet.
Ama ne zaman ki herkes krediye dahil olmak üzere ya bu gidiyor bu endeks. Hani bu durmayacak noktasına gelir. Kredili işlem yapmaya tekrar geri dönerse o noktada satış gelir. Hı hı. Bu tabii genel bir tanım oldu ama şey olarak baktığımızda Merkez Bankamız, özür dilerim, Merkez Bankamız faiz indirimine devam ederse, hı hı, faizlerin inme noktasında olduğu, enflasyon yükselebilir ama faizlerin Merkez Bankası tarafından inme noktasında olması borsa tarafında satış beraber şey alışı beraberinde getirir.
Evet,
yani faiz çok aşağı, borsa yukarı. Burada tabii ki kur tarafındaki yukarı yönlü hareketler de, hı hı, hisse bazında, TL bazında da hisselerin oldukça fiyatlamalarının ucuz olduğunu gösteriyor. Zaten birazdan bahsedeceğiz.
Evet.
Birçok hissede de hedef fiyatların yukarı yönlü revize edildiğini, model portföylerin içerisine de hacimli olan hisselerin de eklendiğini bir kez daha görüyoruz. Ancak şu bir gerçek ki Merkez Bankamızın bu toplantısı, Fed'in toplantısı önemli. Fakat bunu hani sadece yıl sonu rallisi olarak da görmüyorum ben. Yani enflasyonist baskılar evet var. Tüm dünyada 2022'nin en önemli ana konusu enerji fiyatlamalarındaki bozulma. Bunların hepsine varım ama paranın da para kazanması gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir Merkez Bankası hisse senetleri tarafına sırtını dönemeyecek. Buna FED de dahil. Bu gözle baktığımızda evet, yılın 2022'nin ikinci yarısına kadar endekslerde yine performanslar göreceğiz. Çünkü bu yılın bilanço yansımaları önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de etkili olacak. Hani piyasalarda böyle sert satış, balon var, balon patladı. O biraz daha Amerika piyasalar için düşünülebilir.
Evet.
Fed'in atacağı adımlar. Ama Fed de kolay kolay adım atamayacak. Yavaş yavaş alıştırarak yapacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu gözle baktığımızda endekste bir kısa vadeli 2200 hedefimiz var.
Hı hı.
Daha orta vadeli de 2450-2500'e doğru hedefler var. Bunlar görüleceği anlamına gelmiyor ama görülmemesi için de önünde bir engel
yok.
Şu anda majör bir değişim olmazsa ülke ekonomisiyle ilgili, siyasi anlamdaki gelişmelerle ilgili süreçleri tabii ki takip edeceğiz.
Peki banka sanayiyi bir hızlıca görelim. Dün banka tarafından biraz daha destek geldi dedik aslında.
Evet.
Bir bankacılık endeksiyle sanayi tarafında hızlıca görelim. Sonra hemen hisselere geçeyim. %1.75'lik bir yükseliş var bankacılık endeksi tarafında. Bir sanayi tarafını da görelim hemen hızlıca. Metal ana sanayi öncülüğünde yükselen bir borsa demiştik dünkü harekette. Orada da %2.5'a yakın bir yükseliş var. Biraz isterseniz şirketleri konuşalım. Orada sanayi endeksi ve bankayı, hı
hı,
da sorayım. Şimdi Karel'le başlayacağız. Nokia'nın telekomünikasyon ürünlerinin üretimiyle yapılan görüşmeler tarafında Nokia Solutions and Networks tarafından şirkete sözleşme davet mektubu gönderildi ve ürünlerin dolar bazında satış fiyatlarında mutabık kalındı ve çerçevenin sözleşmesinin imzalandığı söyleniyor. 2022 yılının ilk yarısında deneme, 2022 yılının ikinci yarısında ise seri üretimin başlaması gündemde. Direkt etkisi midir bu %4'e yakın yükseliş?
Evet, zaten hissede bir yükseliş performansı vardı Merve. 9 liralardan başladı, hı hı, 13 liralara doğru. Ve bu anlamda baktığımızda bu haber, Nokia ile ilgili bu işbirliği, telekomünikasyon üretimi ile ilgili görüşmeler tabii ki önemli. Ana hikaye bu zaten ve bu da fiyatlamalara yavaş yavaş yansımaya başlamış. Ancak şu da var, bilişim sektörü, telekomünikasyon sektörü son 2 haftaya da damgasını vuran sektörlerdi. Sonra ondan tekrar ulaştırma sektörü ve turizm bayrağı almıştı. Ama bu bittiği anlamına gelmiyor. 2022 yılı içerisinde de biz bilişim sektörünü göreceğiz. Bu önemli bir haber. Hisse performansına yukarı yönlü hareketlerde hisseyi 14-15 fiyat aralığına doğru götürebilir mi? Hı-hı. Takipçisi olacağız.
Peki. Kiler GEO bir başka haberimiz. Şirketin İller Bankası tarafından yapılan İstanbul Pendik'teki arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesi ikinci oturuma katıldı ve en yüksek teklifinde şirket tarafından verildiği açıklandı. Bunun bir etkisi var mıdır? Buradaki düşüşü nasıl görüyorsunuz?
Şimdi onun öncesinde yatay hareketler vardı. Hı-hı. Beklentinin sona ermesi sonrasındaki bir geri çekimi görüyoruz. En yüksek teklifi şirket tarafından verilmiş. Ancak hani buradaki sonuç beklentinin sona ermesi, fiyatlaması. Hani haber pozitif ama sanki hani hissede %7'ye varan kayıpta aslında bunun bir realizasyonunu görüyoruz. Bakalım gelişmeleri takip edeceğiz biz de.
Evet, Merco Gıda yine Merco tarafında da bu ihracat haberleri önemli. 13,5 milyon euroluk tamamen ihracata yönelik yeni bir yatırım kararı çıktı Merco'dan da. Bugünkü hareketin bunun etkisi mi olduğunu görüyoruz?
İhracata yönelik olan tüm şirketlerde ciddi potansiyeller görüyoruz. Döviz girişi, ihracat ağırlıklı çalışması. Zaten son dönemde borsadaki sektörlere baktığımız hareket eden hisselere de ihracat ağırlıklı döviz girdisi olanlar. Demir çelik sektörü, otomotiv sektörü, evet. Dolayısıyla gıda sektörü, ihracat yapan sektörler, turizm sektörü buna en canlı örnekler. Hissedeki haber güzel ve evet, kap haberi sonrasında performansı görüyoruz. Kısa vadeli 6 lira hedef fiyatına yaklaşıyor. Hı hı. Altının üstündeki kapanışlar takibimizde olacak.
Peki. Şekerbank tarafında banka ile Hollanda Kalkınma Bankası arasında 3 yıl vadeli 30 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalandı. Bunun direkt hisseye etkisi var mı?
Şu anda var. Yaklaşık 1.63'lük bir yükseliş potansiyelini görüyoruz ama Şekerbank'ta Kasım ayı içerisinde de bu yükselişi görmüştük. Dolayısıyla hissede yukarı yönlü hareketlerde 1.30, 1.50 ve yukarıda 2 kısa vadeli hedef değer olarak var. Bu haberlerin akışı elbette ki performansları pozitif etkileyecektir.
Şimdi önemli hisseler Tüpraş, Petkim ve Kardemir'i konuşacağız. İş yatırımın raporunda özellikle bu şirketler öne çıkıyor. İş yatırım Tüpraş tarafında güçlü yukarı yönlü al tavsiyesini yineledi. Hı hı. Hedef fiyatı güncelliyor iş yatırım Tüpraş özelinde. Ve makro varsayımlara ve şirket yönetiminin yeni stratejik dönüm planına dayanarak %43 yukarı yönlü revize ediyoruz ve 241 liraya çıkarıyoruz diyor hedef fiyatımızı. Hisse için revize hedef fiyatımız %39 yukarı potansiyeli işaret ediyor ve al tavsiyesini koruyorlar. Şimdi Tüpraş tarafında aslında benzer hisseler için de şunu sorayım. Böyle Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş.
Evet.
Tabii Tüpraş'ı ayrı bir yere koyuyoruz ama bir de tabii böyle çok giden, çok kazandıran şirketler için hep böyle yatırımcılar ya artık gitti hani gidebilecek bir potansiyeli var mı gözüyle bakıyorlar. Ama bir yandan da Türkiye'nin en değerli şirketi. O açıdan bakıldığında bu değerlendirmeyi nasıl görüyorsunuz?
Evet, değerlendirme gayet güzel. Zaten petrol fiyatlarındaki artış ya da azalışla birlikte kendini hedge etmesi başarısıyla da potansiyeli var. Ve bu gözle baktığımızda çok özür dilerim bu öksürüğüm için. Bu potansiyelle baktığımızda Tüpraş'ta hani artık tamam yükseliş bitti mi noktasında değiliz.
Evet.
Hareketin başladığı yer neresi? 100 liranın altındaki seviyelerde başladı. Yönetmenimizden rica edelim son bir yıllık performans ya da iki yıllık hı hı. performansı verirse Tüpraş'ın özellikle bir kez daha şunu gördük ki 100 liranın altındaki her fiyatlamada Tüpraş alınır. Dördüncü ayda 85 liraymış.
Evet.
Sonrasında
bu
uzun süre
aynı,
evet 85-95 aralığındaydı. Hareket 95-99 bandında başladı. Yani bir kez daha yatırım şunu söyleyebilir, düşünebilir. 100 liranın altında Tüpraş orta vade için rahatlıkla alınabilir. Petrol fiyatlarını
yine
da kontrol
gelir
edeceğiz.
Gelir mi o noktaya diyorsunuz?
Bölünmelerden sonra tabii ki gelir. Hı. Sermaye artırımlarından sonra tabii ki gelir. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda şu an için performansı, bunun içerisinde temettü verme potansiyeli, hı hı. sermaye artırım potansiyeli. Şu andaki bu fiyatlamalarda bunların hepsi var. Doğal olarak da iyi bir performans kendini hedge etmesi noktasında. Tüpraş bir rafineri alıyor, işliyor, satıyor. Alıyor, işliyor, stokluyor, satıyor. Ama bu süreç içerisinde tabii ki petroldeki hareketleri de çok duyarlılık gösterebiliyor.
Evet.
Petrol fiyatlarının düşmesi belli bir noktadan sonra zarar yazmasına neden olabiliyor. Maliyet muhasebesini çok iyi yapıyor. Döviz kur ataklarına karşı duyarlılık çok fazla. Ama kendini bu konuda son derece iyi bir şekilde hedge edebiliyor. Tüm bu göstergeler şu andaki tabii burada bir takım beklentiler söz konusu. Burada 241 liraya yükselttiğini söylüyor İş Yatırım. Hı hı. Ama bu anlamda baktığımızda al tavsiyesiyle yola devam eder.
Peki, burada da beklentilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi Petkim, Petkim tarafında da yine İş Yatırım özeline bakıldığında hedef değer revizyonu ile birlikte al tavsiyesini yineliyor İş Yatırım. Güncel sektörel veriler ve makro varsayımlara bakıldığında %55 yukarı yönlü bir potansiyel görüyoruz Petkim'de diyor ve hedef fiyatı da 12.85 liraya yükseltiyoruz. Hisse için revize hedef fiyatımız %29 yukarı potansiyel işaret ettiğinden al tavsiyemizi de koruyoruz diyor. Şimdi Petkim'de hem petrol tarafında hem yatırımlar tarafında en önemli şirketlerden biri. Siz bu gidişin yani petrol tarafında hem bu değerlendirmeyi sordum ama hem de bu gidişin biraz daha yavaş olduğunu söyleyebilir misiniz Petkim tarafından?
Son derece yavaş ama şu da bir gerçek ki petrol fiyatlarından da bu da etkileniyor tıpkı Tüpraş'ta olduğu gibi. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki hareketlilik aşağı yönlü olursa bu Petkim için olumlu, yukarı yönlü olursa bu Petkim için zaman zaman olumsuz olabiliyor. Ancak endeksteki bu yükselişe çok fazla katılamadığı gerçeğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi buradaki hedef fiyatımız 12.85'ler seviyesi ve ne yükselttiğini görüyoruz. Evet bu olumlu. Talep ve ürün fiyatları güçlü seyrini koruyor diyor. Bununla birlikte potansiyel katalizörler ve riskler noktasında da özellikle küresel ölçekte olumlu gidişatla birlikte tedarik zincirindeki kırılmaları gösteriyor raporda. Yüksek navlun maliyetleri ve arz sıkışıklıkları ürün karlılıklarını ve dolayısıyla da hisse performansını önemli katalizörleri. Bunlardaki aksamalar hiç kuşkusuz tabii ki hisse performansını olumsuz etkileyebilir. Ama şu andaki bu vermiş olduğu hedef tutturulabilir bir hedef. 10 liralar seviyesinde 12.45'e doğru 12.85'e doğru hareketler görebiliriz. Bu
çok
potansiyeli
da uzak
taşıyor.
Değil diyorsunuz. Evet. Daha uzun vadeli bir hisse midir Petkim peki?
Ha, orta vadeli portföyler için evet. Bir yıl ve üzeri portföyler için portföylerde taşınabilecek hisselerden bir tanesidir. Ama son 2 yıllık performansı ki yönetmenimizden rica ederim 2-3 yıllık performansı verebilirse bize. Orada Petkim'in diğer hisselere göre daha geride kaldığını, daha yavaş hareketlerinin olduğunu da görüyoruz. Çok uzunca bir süre 2.80'lerdeymiş 2020 Mart'ında ve oradan hareketinde 10 liralar seviyesine geliyor ki biz biliyoruz birçok sektörde birçok hisse inanılmaz fiyatlamalara geldi.
Evet.
Tüpraş örneğinde olduğu gibi ama Petkim geride kaldı ve dolayısıyla Petkim biraz daha yükselme potansiyeline sahip o anlamda daha fazla.
Peki. Şimdi Kardemir tarafında yine İş Yatırımı raporuyla devam edeceğiz. Revize edilmiş 16.03 liralık fiyat hedefiyle en çok önerilen hisseler listesinde yer alıyor Kardemir'de. Şu an %53'lük bir artış potansiyeli öngörüyor İş Yatırım Kardemir için ve 2022 yılı temettü tahminlerimize de bakıldığında diyorlar. Ereğli ve Kardemir için sırasıyla Ereğli için %17'lik bir temettü beklentisi var ve %7'lik bir temettü verimliliği de Kardemir için işaret ediliyor. Erdemir için hedef fiyat 34.26'ya yükseltiyoruz ve bu da %30'luk bir artış potansiyeliyle yine al tavsiyesi veriyorlar Kardemir tarafında.
Evet.
Şimdi yine bu işte Ereğli tarafında da konuşulan, Kardemir tarafında da konuşulan hani acaba gitti mi yeterince diye bir beklenti var. Siz Kardemir tarafı ile ilgili ne söylersiniz?
Şimdi her ikisi demir çelik sektöründeki hisseler Ereğli içinde. Ereğli'de şimdi şu anda Kardemir var. Kardemir değinin istersen 2 yıllık performansını.
Olur bakalım hemen.
Şöyle görebilirsek
nereden
orada
gelmiş?
Hani güzel bir performans gösterdi ve bir dönem endeksi taşıyan hisseydi. Kardemir özellikle bu ray demiri üretiyor. Hepsi demir sektöründe ama hepsinin üretmiş olduğu demirler ve kullanım alanları, faaliyet alanları çok daha farklı. 1.81'lerden başlamış yoluna ve şu anda 11.84-85'leri görüyoruz. Dolayısıyla ciddi bir performans ve çok istikrarlı. Şu fiyat hareketleri çok fazla hacimli hareketlerdir. Yatırımcılar tarafından benimsenmiş özellikle 2021'in Ocak ayından itibaren yükseliş belirginleşmeye başlamış. Ve burada tabii ki demir çelik sektörü, emtia fiyatlamaları gibi unsurlar da Kardemir'in potansiyelini arttırdı ve bununla birlikte güzel gelen bilançoları da ön planda tutacak olursak, döviz girdisi anlamında, demir çeliğe olan talep anlamında ciddi bir performansı görmüş olduk. Sadece kardemirde de değildi. Bir de Ereğli'yi rica
olur,
edelim.
Olur, Ereğli'yi de görelim. Asıl zaten evet, hani son dönemde en çok
asıl
konuştum.
Asıl koşan Ereğli. Evet. Yani,
asıl endeksi sırtlayan
kesinlikle,
Ereğli.
Kesinlikle. Endeksi bugün buraya getiren hisseleri şöyle sayalım desek aklımıza gelen Garanti,
Ereğli,
Ereğli, evet, Koç Holding, evet, işte Ford Otosan değil mi? Hemen bunlar gelir. Ereğli, 7.33'ler 2020'de. Düşünebiliyor musun Merve? O tarihte bir portföy oluşturmuş olsa. Çok evet, fazla bir birikimi değil. 50 bin lira ya da 100 bin liralık bir portföyüne, hı hı, bu hisselerden dağıtmış olsa çok beklemesine gerek yok. 2020-2021 sonu. Ve buradaki baktığımız hani tarih olarak 2 sene gibi gözüküyor ama süre o kadar değil. Yaklaşık 8 liralardan Ereğli'yi almış olsaydı muhtemelen yerli yatırımcımız bunu 12 lirada çıkardı. Beklemezdi.
Doğru.
Ya ortalama hisse senedi tutma süresi SPK Başkanı'nın söylediği gibi, pardon eski Maliye Bakanı'nın söylediği gibi 18 güne inmiş. Şimdi daha da aşağı inmiş. Dolayısıyla onlar bunu tutmaz ama biz böyle tablo olarak gösterdiğimizde evet, bekleyen yatırımcının aslında ne kadar çok iyi kazandığını da görürler. 7 lira kabaca, hı hı, 7 lira 30 lira.
Nereden nereye?
Bunun daha üstünü görür mü? 17'lerde çoğu sattı daha dedi nereye gelecek dedi.
Evet.
Ve ben hiç unutmuyorum, sevgili Cüneyt Paksoy'la da şey, Ereğli'yi analiz ederken orada, hı-hı, özellikle verdik. Ereğli'ye her seviyeden girilir. Önemli olan o andaki endeksi, mevcut ihtiyaçları ve sektörü tanımak.
O zaman yani siz diyorsunuz ki mesela işte hani o Tüpraş'ta sorduğum soruya geleceğim. Yani 30 liraya gelmiş artık Ereğli alınır mı dememek lazım.
Burada. Tabii ki. Şimdi burada bunun içerisinde temettü de var. Bunun, hı-hı, üzerinde temettü potansiyeli de var. Bunu Ereğli aynı zamanda döviz ve kurlara karşı da döviz tarafında da bilanço tutma özelliğine sahip. Dolayısıyla, hı-hı, kur ataklarına karşı, kur spekülasyonlarına karşı da son derece koruma kalkanı olan bir şirket. Aynı zamanda da demir çelik konusuna baktığımızda son dönemde gelen haber akışları, dün de dahil olmak üzere demir çeliğe olan ihtiyacın artması 2022 yılında da bunun artarak devam edeceğine dair beklentiler ki, hı-hı, bunlar hani şey beklentiler değil. Hadi inşallah olur şeklindeki beklentiler değil, ihtiyaç noktasında. Bu gözle baktığımızda demir çelik sektöründe Ereğli daha iyi performansları görürüz. Şimdi burada 30 liralar seviyesinde bunun üzerindeki her kapanış Ereğli'de yukarı yönlü hareket için güç toplaması. Hı hı. Belli bir bant aralığında tıpkı şurada olduğu gibi şöyle yavaş yavaş göstereyim. Hı hı. Şurada olduğu gibi belli bir bant aralığında bir süre yatay hareket edebilme potansiyelini taşıyabilir.
Hı hı.
Ama normal koşullarda baktığımızda. Evet yani şuna benzer hareketi şurada evet, sert yükselişin kısa bir düzeltmesini görebiliriz 30'lar seviyesinde. Hı hı. Bu düzeltme de aynı buna benzer belli bant aralığında gerçekleşir. Sonrasında 32 ve 40'a doğru kademeli yükselişlerini beraberinde görme potansiyelimiz var. Şimdi hedef fiyatlar, yukarı revize edilen fiyatlar illa görülecek noktalar değildir. Bunlar grafiksel anlamda çizilen grafikler sonrasında da ortaya konur. Hı hı. Haberlerle birleştirilir. Ama orada diyelim ki 40 lira hedef yazıyorsa, yatırımcı bunu 10 lirada aldıysa çok rahatlıkla karını 38 lira ya da 35 lira üzerinde revize edebilir. İlla hedef noktalarını beklemek, hani portföylerde daha çok ben kazanacağım şeklinde bir beklenti oluşmamalı.
Yani bana böyle hani bilmiyorum, sağlam şirketler biraz daha böyle uzun süreli yatırımlar
tabii ki,
olarak
tabii
okunur ya hep borsada.
Minimumda 2 yıl bekleyen yatırımcı, borsa, hı-hı, yatırımcısı istisnasız tüm yıllara bakalım. En kötü satışların geldiği yıllar dahil olmak üzere. Hele o sert satışlar gelip herkesin daha düşecek mi dediği noktada yatırım yapan, korkmayan yatırımcıların, hı hı, Ereğli, Koç Holding garanti aldığını düşün. Tüpraş'ı da ekleyelim. Şimdi orada herkesin korkarak kaçtığı noktada hisse alanlar değer artışından kazandı fiyatlamadan. Evet. Sermaye artırımlarından kazandı ve temettü ödemelerinden kazandı. Yani tek şeyle bakmamak gerekiyor ki Ereğli gibi hisseler her zaman portföylerde olur.
Evet.
Olmalıdır yani.
Şimdi Girişim Elektrik'i konuşacağız. Girişim Elektrik de son halka arz olan şirketlerden biri. Şirketin %70 bağlı olduğu Europower, Enerji ile Ulutaş İnşaat arasında taahhütleri bulunan trafo merkezlerine ait yüksek gerilim ayrıcı satışı için 268 bin euro bedelle sözleşme imzalandı. Bu yeni haber. Hollanda'da bulunan ve bu güneş santraliyle birlikte şirketin ihaleye çıkması kapsamında ilk iki firmanın arasına girdi ve son aşama olan fiyat artırım usulüyle birlikte pazarlık görüşmelerine katılacağı söyleniyor. Dolayısıyla girişim tarafında da burada belki biraz hani halka arzdan biraz bahsetmek istersiniz ayrıntılı.
Tabii.
Oradan alarak bu haberin etkisi ne olur? Buradan bir geri dönüş getirir mi?
Şimdi şöyle söyleyeyim, burada sözleşme imzalanmış. Hissede bir aşağı yönlü hareket var. Halka arzdan sonra çok sert bir yükseliş. 28 liralar seviyesinden de bir geri çekilme hareketini gördük. Belli bir süre yatay hareketine devam ettirdi. Bu seviyeler kabaca 22-23 lira bandındaydı. Hı hı. Şimdi ise 20-50 seviyesinin de altına sarktığını görüyoruz. Buralardan bir tepki gelip gelmeyeceğine bakacağız. Haber olumlu, potansiyeli var. Hı hı. Ama hisse bir düzeltme bandı içerisinde ve muhtemelen 20 seviyesi burada önemli olacak. Ama 2022 yılı için özellikle enerji sektörü içinde elektrik şirketleri, hı hı, ve bunlarla teknolojik anlamda destek veren şirketler dahil olmak üzere yerini varlığını koruyacak. Bu yıl enerji sektöründe çok halka arzlar gördük, şirketler, hı hı, geldi. Bu anlamda baktığımızda 2022'de biraz daha fazla enerjiyi konuşacağız diye düşünüyorum Merve.
Peki şimdi son şirket haberlerine de bakalım. Sermaye artırım haberleri var. Sermaye artıran şirketlere bakalım. Biri Bağfaş, biri Kiler GEO. Şirket sermayesinin 45 milyon liradan %200 oranında bedelli olarak 90 milyon lira nakden artışta 135 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında rüşan haklarının kullandırılması sonrasında 527.767 adet pay 16-17 Aralık'ta borsa birincil piyasada satılacak diyor Bağfaş tarafında. Hem bunun ayrıntısına biraz bakalım hem de bir etkisi nasıl olur hisse tarafına.
Evet, şirket bedel sermaye artırımı yapıyor. Hı-hı. Bedel sermaye artırımı da rüşan kuponları gelir. Hisse senedine ister çevirirsin isterse R koduyla sayfa açılır borsada o bedelli süresince. Hı hı. O süre içerisinde bunu satarsın. Kullanılmayan paylarla ilgili olarak sermaye artırımı sonrasında da bunların birincil piyasada satışları gerçekleşir ki sermaye artırımı şirket tarafından tamamlansın. Yani yatırımcılar tarafından kullanılmayan payların satışı gerçekleşecek. Ne zaman? 16-17 Aralık'ta satışın tamamı gerçekleştikten sonra zaten bedelli süreci sona ermiş olacak. Kiler GEO'da da %125 oranında bedelli arttırım kararı verdiğini, evet, görüyoruz. Bunu da takipçisi olacağız tabii ki.
Peki. Şimdi Burçelik tarafında bir haber var. Şimdi Euro Yatırım Menkul Değerler Marmaris Altınyunus Türex Turizm Taşımacılık Akfen GEO tarafında da burada tedbir uygulanan şirketler, hı-hı, tarafında açıklandı. Hani burada biraz hani etkisi ne olur bunu da sorayım.
Evet, şimdi burada baktığımızda özellikle Akfen, hı-hı, GEO'da, evet, brüt takas tedbiri geliyor 13 Ocağı kadar. Açığa satış ve kredi işlem yasağı da yine aynı tarihe kadar devam edecek. Burçelik, Euro, Marmaris ve Turex'le baktığımızda ise orada da açığa satış ve kredili işlem yasağı. Hemen bunları bir tekrardan hatırlayalım. Brüt takas tedbirleri geldiğinde aynı gün işlem yapamıyorsun alış satış. Alış yaptığında iki gün sonra satabiliyorsun, satış yaptığında iki gün sonra alabiliyorsun. İlgili hisseyle anlamında. Açığa satış ise bu hisselerde açığa satış prosedürleri çerçevesinde işlem yapamıyorsun. Yani olmayan malını ödünç piyasasından alarak işlemini gerçekleştiremiyorsun. Ve kredili işlem yasağı bu hisselerle ilgili o tarihe kadar kredi kullanamıyor yatırımcı. Buradaki amaç ne bu tedbirin gelmesi? Bu hisselerde belli bir fiyat aralığında çok dalgalı hareketlerin olması ihtimali ve yatırımcıyı koruma amaçlı.
Peki, çok kısa günün portföyünü sorayım.
Günün portföyü hisse senetlerinde devam. Özellikle endeksteki harekete bağlı olarak bugün için yine demir çelik sektörü, otomotiv sektörü %40 potansiyelli hisse senedimizle yola devam ediyoruz.
Çok teşekkür ederim Belgin Hanım. Sabahlar sizinle su gibi geçiyor. Çok,
çok
sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Evet, portföy yönetiminde Sayın Belgin Mavişle birlikteydik. Kapatıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.
Podcast dinle.